Merhaba sevgili dinleyenler, Kalbin Sesi Erkam Radyo'ya, Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. Ben Deniz Talha Polat ve kıymetli konuğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla birlikteyiz. Sevgili dinleyenler, bizlere mesajlarınızı 0537 734 48 48 numaralı WhatsApp hattımızdan gönderebilirsiniz. Bizler de bu suallerinizi hocamıza iletir, kıymetli cevaplarını sizlerle buluştururuz efendim. Sevgili hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Sağ olun, Allah razı olsun.
Nasılsınız efendim?
Elhamdülillah, çok şükür iyiyiz.
Rabbim iyiliğinizi daim eylesin.
Amin. İyiyiz ama işte hala Müslümanların yaraları kanamaya devam ediyor. Kaç defa işte Ramazan geçti.
Eyvallah.
Maalesef değişen bir şey yok. O üzüyor haliyle bizi.
Eyvallah hocam. Tabii malumunuz üzere hocam, Ramazan-ı Şerife 11 ayın sultanına 2 gün kaldı. 2 gün sonra idrak etmeye başlayacağız. Tabii bu vesileyle Ramazan-ı Şerif'le, zekatla, oruçla alakalı sorularımız çok olacak. İnşallah dinleyicilerimiz istifade edebilirler. Sizler bu konuda bu vesileyle neler söylemek istersiniz?
Evet, bismillahirrahmanirrahim. Ramazan ayı Müslümanın hayatında en önemli dönüm noktalarından ve en önemli zaman birimlerinden birisi. Çünkü Ramazan ayında diğer aylardakinden çok fazla bir ibadet imkanı var. Bir defa Ramazan'da Kur'an-ı Kerim nazil oldu. Bu fevkalade önemli. Çünkü yani Kur'an-ı Kerim inmeye başladı.
Evet.
Kadir gecesinde. Bu fevkalade önemli. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah kelamıdır. Cenab-ı Hakk'ın emirlerini, yasaklarını, kurallarını bizzat koyduğu ve Resulüne, peygamberine bildirmeye başladığı ay Ramazan ayıdır. 27. gecesi Kadir gecesidir. Bu önemli. Yani bence Ramazan ayının en büyük, en önemli yönü bu.
Kadir gecesinin içinde barındırması.
Yani Kur'an-ı Kerim'in inmeye başlıyormuş.
İnmeye başlaması burada. Evet.
Sonra Ramazan ayında İslam'ın 5 temel şartı dediğimiz, o İslam'ın şartı tabirini biz kullanıyoruz ama daha çok o İslam'ın üzerine bina edildiği 5 temel. Büniyel İslam ve ala hamsin diye başlayan bir hadis var. Yani İslam 5 temel üzerine bina edilmiştir. Kelime-i şehadet, ondan sonra namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, hacca gitmek. Yani burada kelime-i şehadet Müslüman olmanın şartı zaten. Müslüman olduktan sonra da insan şu dört ibadet fevkalade önemli. Namaz, ki o bedeni bir ibadettir. İkincisi zekat, mali bir ibadettir. Oruç, o da bedeni bir ibadettir. Ve bir de hac, hem bedeni hem de mali bir ibadettir. Ve bu ibadetlerden namaz zaten her mevsimde var ama Ramazan'da başka zamanlarda olmayan başka bir namaz var, teravih namazı.
Evet.
Bu bir. İkincisi sadece Ramazan'da mecbur olduğumuz oruç ibadetimiz var ki o da fevkalade önemli. Oruç Kur'an-ı Kerim emrediyor. Sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı diyor. Dolayısıyla ve oruç tutanla ilgili çok büyük, çok önemli müjdeler var. Diğer ibadetlerin, yapılan ibadetlerin şöyle karşılığı var ama oruç benim içindir. Onun karşılığını ben veririm. İlahi müjdesi oruçla ilgilidir. Evet. Bu cennetin kapılarından Reyyan diye bir kapıdan sadece oruç tutanların geçeceği müjdesi vardır. Dolayısıyla oruç da dinimizin fevkalade önemli. Belki namazdan sonra önemli bir ibadetidir. Ve bu da Ramazan'dadır. Sonra Ramazan'da mukabeleler okunur. Biraz önce söylediğim gibi Ramazan'da teravih namazı vardır. Evet. Ramazan'ın son 10 gününde itikaf vardır.
İtikaf vardır.
Ha, itikaf şu demek, yani bir kimsenin belli bir süre kendisini camiye hapsetmesi tabiri caizse. Hı. Ve zamanının tamamını o camide geçirmesi, ibadetle meşgul olmasıdır. O itikaf diyoruz ona.
Son 10 günü değil mi hocam?
Son 10 günü sünnettir. Her zaman yapılabilir. Hmm. Resulullah Efendimiz son 10 günü yaparmış. Ama başka zaman da yapılabilir. Ama genelde son 10 günü gelenek haline gelmiş, bu var. Sonra bir de Ramazan'ın sonunda fitre dediğimiz sadaka-i fıtır ibadeti var. Ve bir de genelde insanlarımız zekatlarını Ramazan'da vermeyi yeğlerler diyelim, öne alırlar. Dolayısıyla da Ramazan Müslüman, her kesimdeki Müslüman için çok büyük dünyevi ve uhrevi kazanımlar olan bir aydır. Şimdi ben tabii bu bizim programımız böyle bir vaaz programı olmadığı için onu çok uzatmak istemiyorum ama bir hadis-i şerifin mealini, bu Ramazan'ın faziletiyle ilgili onu bir hatırlatarak konuyu değiştirelim.
Buyurun.
Şimdi diyor ki Peygamber Efendimiz bir hadisinde, ey insanlar, büyük ve mübarek bir ay iyice yaklaştı. Gölgesi üzerinize düştü şimdi. Bu ay içinde 1000 aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi var. Bu ay Allah'ın gündüzlerinde orucu farz kıldığı, gecesinde ise namazı meşru kıldığı bir aydır. O gecesindeki namaz, nafile namaz da teravih namazıdır. Bu ayda her kim küçük bir iyilik yaparsa, başka zamanlarda bir farzı yerine getirmiş gibi sevap alır. Bak, küçük bir iyilik.
Küçük bir iyilik.
Yani bir fakire iftar açtırırsa mesela.
Evet.
Başka zamanlarda, ki bu ibadetlerin en çok sevap getirenleri farzlardır. Nafileler daha sonra gelir. Yani sabah namazının farzını kıldığımız zamanki alacağımız sevap, teheccüd namazını kıldığımız zamanki alacağımız sevaptan daha fazladır. Ve bu ayda diyor Peygamber Efendimiz, küçük bir ibadet, iyilik yapan kişi sanki bir farz eda etmiş gibi sevap alır. Hatta bir de değil, 70. Bir farz eda eden de,
bire 70 hocam. Ha,
bir farz eda eden de 70 farz eda etmiş gibi sevap alır.
Allah Allah.
Evet. Bu ay her çeşidiyle sabır ayıdır. Sabrın karşılığı da cennettir. İnsan ne yapıyor Ramazan'da? Sabrediyor.
Evet.
Yani nefsani isteklerine sabrediyor, açlığa sabrediyor, susuzluğa sabrediyor. Sabır ayıdır bu aynı zamanda. Bu ay insanların yardımlaştığı, insanların birbirlerine iyilik ettikleri bir aydır. Kim? Bu ay yine müminlerin rızkının arttığı bir aydır. Kim bir oruçluya iftar ettirirse, bu onun günahlarının bağışlanmasına ve cehennemden kurtulmasına vesile olur. İftar yaptırdığı Müslümanın aldığı sevaptan bir şey eksilmeksizin, ona iftar ettiren de o sevaptan alır. İftar yapmanın büyük mükafatını duyan sahabiler diyorlar ki, ya Resulallah, bizim hepimiz böyle bir iftar yemeğe verme, iftar davetine gücümüz yetmez. O zaman diyor ki Peygamber Efendimiz, Allah bu sevabı diyor oruçluya bir yudum su ya da bir içim süt ile veya bir tek hurma ile de verir. Burada niyet önemli. Efendim, bu ayın başı rahmet, ortası mağfiret, mağfiret bağışlanma demek.
Bağışlanma.
Sonu da cehennemden kurtuluştur. Bu ayda her kim işçisine, bak bu da çok önemli.
Evet.
İşçisine veya hizmetçisine yumuşak davranıp onların işini hafifletirse, oruç tuttukları için, Allah onu affeder ve cehennemden uzak tutar. Bu ayda ikisi ile Rabbinizi hoşnut edeceğiniz, diğer ikisinden de zaten uzak kalamayacağınız 4 şey çok yapınız. Nedir bunlar? Bolca kelime-i tevhid getirirsiniz. La ilahe illallah dersiniz. Efendim, Allah'tan bağışlanma dilersiniz. Bunlar mutlaka yapacaksınız. Bir de müstahane kalmayacağınız iki şey de Allah'tan cenneti isteyip cehennemden Allah'a sığınmaktır. Kim Ramazan'da bir oruçluyu doyuracak olursa, Allah ona benim havuzumdan kanıncaya kadar içirecek, o da cennete girinceye kadar bir daha susuzluk çekmeyecektir. Şimdi yani bu hadisten daha şey olarak belli diyelim, daha güzel Ramazan'ı anlatamayız.
Eyvallah hocam, çok teşekkür ederiz.
Çok güzel müjdeler içeren bir hadis-i şerif.
En güzel şekilde istifade edenlerden eyler inşallah.
Amin,
bizlere.
Amin.
Tabii hocam bahsettiniz, ilk sorumuz onunla alakalı olsun. Kültürümüzde halkımız zekatı Ramazan'da vermeyi seviyor. Tabii zekat nedir hocam? Zekatın önemi nedir daha doğrusu? Bizlere biraz açıklar mısınız?
Şimdi zekat, demin de bahsettik o baştan. Zenginlerin, belli ölçüde zengin olanların mallarının bir kısmını fakirlere ibadet niyetiyle vermeleridir.
Evet.
Şimdi burada birkaç şey var. Zengin kimdir? Fakir kimdir? Ve verme nasıl olacaktır? Tabii zengin deyince böyle bir fabrikatör, armatör, şube anlaşılmıyor. Veya çiftlik ağası anlaşılmıyor. Zengin, kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin zorunlu ihtiyaçları çıktıktan sonra belirli mal cinsinden 80.18 gram altın, ki o 24 ayardır onun şeyi, ölçüsü, değerinde malı olan kişidir. Buna zengin diyoruz biz.
Evet.
Demek ki zengin olması için bir, yani zengin sayılması için, zekat zengini sayılması için bir, zorunlu ihtiyaçlar ve borçlar, bir onu unuttuk. Borçlar çıktıktan sonra belirli mal çeşitlerinden, onu da açıklayacağım.
Evet.
80.18 gram altın değerinde malı olan kişinin, kişiye zengin diyoruz. Tabi bu 80, belli mal cinsinden dedik. Para, altın, gümüş, ticaret malı, bunlar bir kategoride, aynı kategoride alınır ve anlattığım zengin bunları kapsar. Bir de hayvanlarda la zengin olanlar var. O da nedir? 40 veya daha fazla koyunu olan. Bir. Veya 30 veya daha fazla sığırı olan. 5 veya daha fazla devesi olan, o da zengin sayılıyor. Onlar da hayvanlardan veriyor zekatını. Ve bir de toprak mahsullerinin zekatı vardır.
Öşür mü deniyordu hocam?
Ona öşür denir. Toprak mahsullerinin. Şimdi bir kimse bu saydığı mallara sahipse ve bunu edindikten sonra üzerinden bir sene geçmişse, bu kimse bu malın değerinin 1/40, %2.5'unu zekat olarak vermek durumundadır.
Evet.
Bu zengindir. Kime verecek bunu? Kur'an-ı Kerim'de 8 tane sınıf sayılır. Yani o zekatın alma hakkı olan,
evet,
8 grup sayılır ama bunların genelde ortak noktası fakirliktir. Ve bu gruplardan bazıları için zamanımızda artık bu gruptan kimse kalmadı. Dolayısıyla o gruba zekat verecek kimse yok denilebilir. Farklı içtihatlar var ama hepsinde genelde ortak nokta fakirdir, ihtiyaç sahibi olan kişidir. Onlara bizzat kendilerine verilecek zekat.
Eyvallah hocam. Peki hocam, zekatı açtık. Şöyle bir sorumuz var. Babasıyla birlikte oturan kimse zekatla mükellef midir demişler.
Şimdi eskiden ataerkil diyorduk ya aileler.
Evet.
Şimdi çekirdek aile oldu, o zaman geniş aile vardı. Ve mesela aynı çatı altında dede, oğul, torun veya işte babaanne, efendim anne, evlat, torun, bunlar oluyordu. Ve dolayısıyla da aile reisi vardı bir tane. Ve aile efradının hepsi çalışır, kazancını getirir, aile reisine teslim eder ve aile reisi o ailenin ihtiyaçlarını karşılar.
Evet.
Ve işte birikim yapacaksa artırır. Böyleydi. Hatta rahmetli benim annem anlatırdı. Bunlar işte belli bir süre, babam gibi 3 kardeştiler, erkek kardeşti hepsi, evliler, hepsi çocukları var ve tek çatı altında, yani evler, odalar ayrı haliyle. Ama mesela derdik ki Allah'ım, biz 3 ayrı sofra kurardık.
Allah Allah.
Yani bir erkeklere, bir kadınlara, bir çocuklara. Öyle. Şimdi böyle bir durumda o evde kalan oğul çalışıyorsa bile veya kız çalışıyorsa bile para babaya gittiği için onun zekat verme şeyi yok. Ama öyle değil de evlat, oğlan çalışıyor. Mesela eskiden sadece çiftçilikle uğraşırdı insanlar. Çoban hayvancılıkla uğraşırdı. Sanayi yoktu, memuriyet yoktu. Ama şimdi insanlar sanayide çalışıyor, para, mal şey maaş alıyor. Kendi ayrı ticaret kuruyor, para kazanıyor. Veya ne bileyim başka memuriyette çalışıyor, para kazanıyor. Ve parasını biriktiriyorsa, babasına vermiyor, ayrı bir kasası, ayrı bir kesesi varsa ve o kişi de nisaba malikse miktar, yani nisap dediğimiz şey asgari zekat şeyidir, tabi meblağıdır. Yani zekata tabi asgari zenginliktir. O da 80.18 gram altın karşılığıdır. Zamanımızda 250-300 bin lirayı geçer herhalde zannediyorum günümüzde.
Evet.
Bu durumda olan çocuklar da zekat verirler.
Eyvallah hocam. Peki hocam şeyi açmanızı isteyeceğim. Öşür dediniz. İslam'da öşür tam olarak ne anlama gelir ve nasıl verilir?
Öşürün kelime manası onda bir demek.
Onda bir.
Uşurdur o.
Aşereden mi gelir?
Aşereden gelir. Uşur. Bize öşür olarak geçmiş. Şimdi toprak mahsullerinin zekatıdır. Ve bunda fakirlerin hakkı vardır. Kur'an-ı Kerim bunu söyler. Ve hasat günü diyor fakirin hakkını ver. Tabii o hak bazıları fakirin hakkı olarak alınır. Bazıları da ürünün hakkı olarak alınır. Bir kimse ürün alıyorsa tarlasında, tarımla uğraşıyorsa.
Evet.
Hanefi mezhebine göre hangi tür ürün olursa olsun, ister meyve, ister sebze, ister baklagil, ne olursa olsun, ister tahıl, buğday gibi, arpa gibi. Bu elde ettiği ürünü belli bir miktarını fakire verecektir. Peki neyi verecek? Ne kadar verecek? Bizim klasik kaynaklarımızda şöyle bir ayrım var. Eğer ürün yağmur suyuyla alınıyorsa, buna kıraç deriz biz.
Kıraç.
Kıraç. Mesela bizim memleketimizde kıraç derler. Ve bizim köylerimizde özellikle arpa ve buğday genelde sulanmadan elde edilir idi. Yani Allah'ın verdiği yağmur suyuyla. Eğer böyle sulanıyorsa, ürün böyle alınıyorsa, alınan ürünün onda biri.
Onda biri.
Ama öyle değil de kuyudan su çekerek.
Evet.
Veya ne bileyim bir kanal açarak bilmem para vererek sulanıyorsa alınan ürünün 20'de biri.
20'de biri.
Fakire verilir. Tabii zamanımızda bunlar değişti. Özellikle o sulak arazide kuyular var. Kuyudan suyu çıkarmak için elektrik kullanıyorlar, mazot kullanıyorlar. Efendim eskiden olmayan şimdi olan gübreler kullanıyorlar, ilaçlar kullanıyorlar. Yani girdiler artıyor.
Evet.
Şimdi zamanımızda bu tahılın elde edilebilmesi için gerekli olan girdileri toplamı elde edilen o ürünün değerinden düşülüyor ve geriye kalan kısmı sulama şekline göre onda bir veya yirmide bir olarak fakirlere veriliyor.
Eyvallah hocam. Ve hocam bir diğer sorumuz biraz oruçla alakalı sorularımız var. Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir demişler.
Bir defa oruç bir ibadet.
Evet.
Ve ibadet kimlere gereklidir? Bunun iki temel şartı var. Genel anlamda.
Evet.
Akıl ve buluğ. Yani aklı başında olacak. Akıl hastası olmayacak bir. İkincisi de ergen olacak. Buluğ ergenlik demek.
Buluğa ermiş olacak.
Ergen. Şimdi tabii şimdi yeni nesil anlamıyor bu tabirleri. Buluğ ne demek? Balığı ne demek? Onu anlamıyor. Ergenlikten diyor. Ergenlik. Ergen olacak. Tabii ergenin kimler ergen? Hangi durumlarda ergen sayılır insanlar? O ayrı bir konu. Şimdi bütün ibadetlerde bu şart. Oruçla, orucun farz olması için de bunun yanı sıra bazı başka şeyler de var.
Evet.
Durumlar da var. Ama bunu öyle demeyelim de kimler oruç tutmayabilir? Bir defa şöyle diyelim. Genel anlamda Müslüman, aklı başında ve ergen olan herkes oruçla mükelleftir. Ancak evet, bazıları için ruhsat vardır. Bazıları tutmayabilir. Bu sayıladığım şartları haiz olduğu halde.
Evet.
Yani Müslüman, aklı başında, ergen. Ama şu mazeretinden dolayı oruç tutmayabilir. Nedir o? Bir yolculuk. Yani bir kimse sefer mesafesi uzağa gittiği zaman oruç tutmayabilir ama tutarsa daha iyidir.
Peki kazası olur mu hocam seferi ya?
Tabii. Sonradan bir defa Ramazan'da ister mazeretli olsun ister mazeretsiz olsun tutulmayan bütün oruçlar kaza edilir.
Edilmesi gerekiyor.
Edilir. Ha şimdi Zamanımızdaki seferde çok meşakkat yok.
Yani.
Ama dolayısıyla tutmak daha iyidir ama tutmayabilir. Bu bir. İki, hamile kadınlar. Üç, lohusa kadınlar. Zaten lohusalar tutamaz. Adet gören kadınlar da adet esnasında tutamazlar. Yani bu engellerden ikisi yasak zaten. Yani lohusanın ve adet gören kadının oruç tutması yasak.
Yasak.
Ama hasta. Hasta. Yani oruç tuttuğu zaman hastalığı artacak. Veya tedavisi gecikecek. Bu. Veya yaşlı. Çok yaşlı. Yani oruç tutamayacak derecede. Veya yolcu, misafir. Bunlar da oruç tutmayabilirler. Bak bunlar tutmayabilirler. Ama hamileler ve adet halindeki kadınlar, işte hamileler diyorum.
Lohusalar.
Lohusalar ve adet halindeki kadınlar tutamazlar. Ha, hamileler eğer oruç tuttuğu zaman kendisine veya bebeğine zarar verecekse onlar da tutmayabilirler.
Evet.
Bir de çocuğunu emziren kadınlar.
Çocuğunu emziren kadınlar.
Çocuğu emzirenler. Yani oruç tuttuğu zaman sütü kesilecek.
Evet.
Ve şey olacak.
Çocuk
aç kalacak. Onlar da oruç tutmayabilir.
Sonradan kazası.
Bunların yani. Hepsi hangisi olursa olsun sonradan kaza ederler ama yaşlılar tedavisi
evet.
yoktur yaşlılığı.
Evet.
Ve bir de kronik hastalığa tabi olanlar. Bazı hastalıklar var. Kronik iyileşmiyor. Belli o. Bunlar da oruç tutamamışlarsa bunlar oruç yerine fidye dediğimiz bir tazminat. Yani fakire yardımda bulunurlar. Ona fidye denilir. Yani önümüzdeki programlarda belki bunları biraz daha açarız.
Tabii inşallah Ramazan ayı içerisinde açarız. Peki hocam Ramazan ayında lokanta işletmek caiz midir demişler?
Şimdi Ramazan ayında oruç tutmak kişisel bir görevdir. Yani senin orucunu ben tutmak zorunda değilim. Benim borcumu sen tutmak zorunda değilsin. Sen kendi evet. borcunu ödeyeceksin, oruç tutacaksın. Ben kendimi kendim. Ve sen oruç tutmadığın için ben onun günahına girmem. Ancak şu vardır. Kötülüğe yardım da kötülüktür. Yani böyle bir genel kural vardır. Masiyete yardım masiyettir derler.
Evet.
Peki lokanta açmak masiyete yardım mıdır? Şimdi burada kişi masiyet deyince ne anlıyoruz? Mesela faiz alıyor, veriyor. Veya içki ikram ediyor. Bunlar haram. Ama lokantadaki satılan şeyler, eğer içki vesaire yoksa, helal. Ve lokantaya gelip de yemek yiyen insanlar. Mazeretli olabilir. Adam yolcu olabilir. Hasta olabilir. Yaşlı olabilir. Gelen hanım adetli olabilir.
Hamile olabilir.
Hamile olabilir, lohusa olabilir. Dolayısıyla biz bu arada namaz oruç yemek yiyen adam acaba bunu niye yiyor? Bunu araştırmak zorunda da değiliz. Ve biz doğrudan olarak kişiye de yardım etmiş olmuyoruz. Yani haram bir şey ikram etmiyoruz gelen. Bundan dolayı lokanta işletmek hüküm olarak caiz görülüyor. Ama şu da tavsiye ediliyor tabii. Mümkün mertebe gizlemek. Mesela bazı eskiden öyleydi. Açık olan lokantalar perde çekerlerdi canlılarına. Dışarıdan insanlar görmezdi onu. Çünkü insanlar içeride yemek yerken Ramazan'da onları gören çocuklar yanlış bir eğitim almış olurlar bir bakıma. Görerek de eğitim alma. Veya ne bileyim oruç tutup da oradaki yenenleri canı çeken kadınlar falan insanlar olabilir. Eskiden zaten neymiş? Gayrimüslim komşular Ramazan'da açıktan oruç yemezlermiş. Müslümanlara saygı olarak. Ama maalesef şimdi Müslümanın Müslümana saygısı kalmadı.
Evet.
İnsanlar rastgele kafelerde, hatta görünüş itibariyle dinler zannettiğin insanlar, kadın evet. olsun, erkek olsun. Oturuyorlar orada, kafe içiyorlar aleni olarak. Hani mazeretli olabilir ama bunu aleni olarak bunu yapmak zorunda değiller. Ya bu hassasiyet göstermesi lazım. Ama kişi Ramazan'da lokantayı açtığı için günaha girmez.
Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Hocam son sorumuz. Tekrar alıyorum.
Evet.
Teşekkür ediyoruz hocam. Hocam son sorumuz. İmsak nedir? Ne zaman başlar? Sabah ezanı okunmaya başladığında yeme içmeye kısa bir süre devam edilebilir mi demişler.
İmsak demek kelime manası tutmak. Tutmak. Yani şeyden yemeği içmeyi terk etmek. Bu nedir? Orucun başlama tarihi şeyidir, vaktidir. Bir başka ifadeyle gecenin bitiş vaktidir. Yani gece bitiyor, sabah başlıyor. Yani gündüz başlıyor. Gündüz neyle başlar? Güneşin doğmaya başlamasıyla başlar. Şimdi güneşin doğduğu istikamette bir beyazlık oluşur. İki türlü beyazlıktan bahsedilir. Bir diklemesine olan, evet. Bir de yanlamasına olan. Diklemesine olana fecr-i kazip denilir. Yani yalancı fecir. Hmm. Yanlaması olana da fecr-i sadık denilir. Şimdi yani gece bitti, bitmek üzere. Önce güneşin doğduğu tarafta bir yukarıya doğru aydınlık olur. O gecedir hala. Yalancı fecir. Hmm. O kaybolur. Yanlamasına aydınlık başlar. İşte bu fecr-i sadık deriz. Doğru fecir doğru ve fecir. İmsaktır o.
İmsak. Evet.
Yani imsak dediğimiz zaman gece bitmiş, gündüz başlanmış olur. Dolayısıyla biz imsakla birlikte orucu kesmemiz lazım. Yeme içmeyi kesmemiz lazım. Efendim ben elimde bir bardak su almışım, içeceğim. Aa, Allahu Ekber diye ezan okundu. Ramazan'da imsaklı evet. Ezanlar okunuyor çünkü.
Evet.
Onu hemen dökmek şart değil. Yani bir iki dakika bu ağzındaki lokmayı yutması, elindeki suyu içmesi bu mani değil ama böyle bir zorunluluk yoksa ama imsakla birlikte
okunmaya başladıktan sonra içmesi
ya
sakıncalı.
Uygun değil o. Yani ihtiyatlar olmak lazım.
Evet, anladım. Hocam teşekkür ediyoruz.
Şey değil.
Ağzınıza, gönlünüze sağlık. Sevgili Erkam Radyo dinleyenleri, Fıkıh Saati programının burada sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim, Ramazan-ı Şerif'te görüşmek üzere inşallah. Ahiriniz evvelinizden hayırlı olsun.